KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 14. Kaset 2. Yüz Sayfa 807 Osmanlı Deniz Ticareti'ne zarar veren Akdeniz'deki korsanların Venedikliler tarafından korunması Osmanlı-Venedik Savaşı'nı başlatmıştır. 1645 Ancak Osmanlı donanmasının Venedik donanmasından daha zayıf olması, Venediklilerin Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Osmanlıların Girit'e yardım göndermesini engellemesi, Papa'nın önderliğinde İspanya ve Fransa kuvvetlerinden oluşan Haçlı donanmasının Venediklilere yardım etmesi, Osmanlı Devleti'nin mali durumunun zayıf olması, Osmanlı Devleti'nde iç isyanların çıkması gibi nedenlerden dolayı savaş uzamıştır. Girit Adası, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde fethedilmiştir. Venediklilerin isteğiyle barış yapılmış ve Girit Adası Osmanlı Devleti'nde bırakılmıştır. 1669 3. Osmanlı-Avusturya ilişkileri Osmanlı-Avusturya savaşları, her iki devletin de Macaristan'a hakim olmak istemesi, taraflar arasında sınır ihlallerinin yaşanması, Avusturya'nın egemenliği altında yaşayan Macarların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi, Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa'da çıkan isyanları desteklemesi gibi nedenlerden dolayı çıkmış ve aralıklarla 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşları Sokullu Mehmet Paşa döneminde imzalanan anlaşma tarafların karşılıklı saldırılarıyla bozulmuş ve iki devlet arasında savaşlar başlamıştır. 3. Murat döneminde Osmanlı orduları başarılı olamamış ancak 3. Mehmet'in padişah olduktan sonra ordunun başında sefere çıkması başarıyı getirmiştir. İki devlet arasındaki savaş Zit ve Torok anlaşması imzalanarak sona erdirilmiştir. 1606 Zit ve Torok anlaşması ile Osmanlı devleti Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetmiştir. Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk hale gelmiştir. Böylece Osmanlı devletinin Avrupa devletleriyle hukuki eşitlik dönemi başlamıştır. Osmanlı-Avusturya savaşlarının uzun sürmesinde Anadolu'ya çıkan Celali isyanlarının artması, Osmanlı-İran savaşlarının devam etmesi ve Avusturyalıların hafif ateşli silahlar kullanmaları etkili olmuştur. 2. Viyana kuşatması Avusturya, Orta Avrupa'da gücünü artırmak için Macaristan'a egemen olma politikası izlemiştir. Avusturya, Protestan Hristiyanlara baskı yapmış ve isyan eden Protestanlar da Osmanlı Devleti'nden yardım istemişlerdi. Macarlara yardım etmeyi kabul eden Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, sefere çıkarak Viyana'yı ikinci defa kuşatmıştır. 1683 Osmanlı orduları Viyana önlerinde bozguna uğrayarak geri çekilmiştir. Türklerin Viyana önlerinde bozguna uğraması Avrupalılara büyük bir sevinç yaşatmış ve Papa'nın gayretleriyle Türkleri Avrupa'dan atmak amacıyla Kutsal İttifak kurulmuştur. 1684 Bu ittifaka Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta şövalyeleri ve sonradan Rusya katılmıştır. Avusturya, Macaristan ve Erdel'e, Venedik, Mora Yarımadası'na, Lehistan ve Podolya ile Boğdan'a, Rusya ise Azak Kalesi'ne saldırmıştır. Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak Devletleri arasındaki savaşlar 16 yıl devam etmiştir. Osmanlı ordusu zayıflamış ve maliyesi bozulmuştur. Hollanda ve İngiltere'nin arabuluculuğu sonucunda Kutsal İttifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Karlofça Anlaşması imzalanmıştır. 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetmiştir. Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki egemenliğini kaybetmiştir. Avrupa devletleri savunmadan saldırıya geçmiş ve askeri bakımdan üstünlükleri ortaya çıkmıştır. Türklerin Avrupa'dan geri çekilmesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti gerileme devrine girmiştir. Karlofça Anlaşması'ndan sonra Rusya ile Osmanlı Devletleri arasında İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. 1700 Bu anlaşmaya göre Azak Kalesi ve çevresi Rusya'ya verilmiştir. Rusya, İstanbul'da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir. Rusya, İstanbul Anlaşması ile Karadeniz'e ulaşmıştır. İç isyanlar ve sonuçları 1. İstanbul isyanları İstanbul isyanları Kapıkulu askerleri tarafından çıkarılmıştır. Bu isyanlara bazen ilmiye sınıfının, medrese öğrencilerinin ve halkın da katıldığı görülmüştür. İstanbul isyanlarının çıkmasında Devlet yönetimindeki otorite boşluğundan yararlanan Yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının yönetimi olumsuz yönde etkilemeleri, kapıkulu sisteminin değişmesi ve ocağa askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alınması, kapıkulu askerlerin maaşlarının zamanında ödenememesi ve ayarı düşük paralarla ödenmesi, Yeniçerilerin culus bahşişi almak için sık sık padişah değiştirmek istemeleri, devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtması, Yeniçeri ve sipahilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen padişah ve devlet adamlarını görevden uzaklaştırmak istemeleri, kapıkulu askerlerinin disiplin altında tutulamaması gibi nedenler etkili olmuştur. Uyarı: devlet merkezinde yönetici sınıf arasındaki anlaşmazlıklar ve iç mücadeleler isyanların perde arkasındaki nedenlerdir. İstanbul isyanları devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmayıp yönetimdeki şahıslara karşı yapılmıştır. İstanbul isyanları sonucunda isyancılar daima istediklerini yaptırmayı başarmışlar ve Osmanlı merkezi idaresi üzerinde kapıkulu, özellikle Yeniçeriler, askerlerinin etkisi artmıştır. İsyancılar padişah ve devlet adamlarını görevden almışlar, hatta öldürmüşlerdir. İstanbul'da asayiş bozulmuş, halk zor durumda kalmış ve yağmalar yapılmıştır. 2. Celali isyanları. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanlara Celali isyanları denilmiştir. Bu isyanlara Celali denilmesi, Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat'ta Bozok, Celal isimli bir kişinin çıkardığı isyanın daha sonraki dönemlerde terim olarak yerleşmesinden ileri gelmektedir. Celali isyanlarının çıkmasında eyaletlerde devlet yönetiminin bozulması ve vergi toplamada adaletsiz davranılması, dirlik sisteminin bozulması ve dirliklerin dağıtımında haksızlıkların yapılması, 17. yüzyılda savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanmasından dolayı askerden kaçanların Anadolu'da eşkıyalığa başlaması, merkezi otoritenin zayıflaması, kadı ve sancak beylerinin kanunlara karşı davranarak halkı zor duruma düşürmeleri, Osmanlı-İran, Osmanlı-Avusturya savaşları gibi nedenler etkili olmuştur. Anadolu'daki sancak beyi ve tımarlı sipahilerin savaşta olmaları, Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşları isyanların çıkmasını ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Osmanlı devlet adamları isyanların gerçek nedenlerini araştırmadan kuvvet ve şiddet kullanarak sorunları çözmeye çalıştılar. Ancak isyanların nedenleri ortadan kaldırılmadığı için her fırsatta yeni isyanlar çıkmıştır. Celali isyanlarının sonucunda Anadolu'da devlet otoritesi sarsılmıştır. Anadolu'da huzur ve güvenlik bozulmuş, birçok şehir ve kasaba harap olmuştur. Üretim faaliyetleri azalmış, ekonomi bozulmuştur. Vergiler toplanamamış ve devletin gelirleri azalmıştır. 3. Eyalet isyanları. 17. yüzyılda Osmanlı merkezi otoritesinin bozulması, Osmanlı Devleti ile mücadele halindeki büyük devletlerin eyalet yöneticilerini korumaları ve isyana teşvik etmeleri gibi nedenlerden dolayı Eflak, Erdel, Boğdan, Halep, Yemen, Bağdat, Mısır ve Trablusgarp eyaletlerinde isyanlar çıkmıştır. Eyalet isyanlarının sonucunda bazı eyaletler yarı bağımsız duruma gelmiştir. 17. yüzyıl ıslahatları. İslahat, Fransızca reform teriminin karşılığı olup, kelime anlamı düzeltme, iyileştirme ve aslını bozmadan değişiklik yapma demektir. Kavram olarak ıslahat, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen, çağın gerisinde kalmış kurumları, çağın ve ihtiyaçların gerçeği doğrultusunda yeniden düzenleme demektir. Osmanlı devlet adamları imparatorluğu eski güçlü dönemlerine döndürmek ve duraklamadan kurtarmak amacıyla kurumlarda bazı düzenlemeler yaptılar. Osmanlı tarihinde ilk ıslahat, düzenleme hareketleri 17. yüzyılda başlamıştır. 1. Kuyucu Murat Paşa. 17. yüzyıl başlarında Anadolu'da Celali isyanları yaygınlaşmıştı. 1. Ahmet döneminde sadrazam olan Kuyucu Murat Paşa 1606-1611 devletin otoritesini yeniden kurmak, memlekette bozulan asayişi düzeltmek, Celali isyanlarını bastırmak gibi amaçlarla harekete geçmiştir. Kuyucu Murat Paşa isyancılara karşı sert tedbirler alarak Anadolu'da devlet otoritesini yeniden sağlamıştır. Ancak Anadolu'da meydana gelen isyanların nedenlerini araştırmamış, ve sorunlara çare bulma yoluna gitmemiştir. İsyanların sebepleri ortadan kaldırılamadığı için kısa süre sonra Anadolu'da yeni ayaklanmalar çıkmıştır. 2. İkinci Osman. Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat girişimleri 2. Osman döneminde 1618-1622 başlamıştır. 2. Osman dönemi yenilikleri şunlardır. 2. Osman saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden almış, böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır. 2. Osman Hotin seferinde Yeniçerilerin durumunu görünce bu ocağı kaldırmak istedi. Ancak genç Osman düşüncelerini zamansız açığa vurduğundan ve ıslahatlar sırasında kendisine yardımcı olacak tecrübeli devlet adamı olmadığından ıslahat planları gerçekleştirilememiştir. Yeniçeriler ayaklanarak padişahı öldürmüşler ve ıslahat hareketleri yarım kalmıştır. 3. 4. Murat. 4. Murat dönemi yenilikleri şunlardır. Yeniçeri ve sipahi zorbaları ortadan kaldırıldı. Bu durum İstanbul'da asayiş ve güvenliğin kurulmasını sağlamıştır. Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlık gösterenlere verilmiştir. Devletin duraksamasının ve kötü gidişatın durdurulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin devlet ileri gelenlerinden raporlar alınmıştır. 17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Koçi Bey, devletin Kanuni'den sonra düştüğü sıkıntıları, kurumların nasıl bozulduğunu anlattığı Koçi Bey Risalesi adlı raporunu 4. Murat'a takdim etmiştir. Uyuşturucu maddelerin ve tütünün kullanımı, gece sokağa çıkılması yasaklanmıştır. 4. Tarhuncu Ahmet Paşa. 4. Mehmet döneminde sadrazamlığa getirilen Tarhuncu Ahmet Paşa, mali alanda ıslahatlar yaparak devletin gelir gider dengesini sağlamaya çalışmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa, bazı illerin gelirinin iltizama verilmesini, dirlik sahiplerinin gelirlerinin bir kısmının da hazineye aktarılmasını sağlamıştır. Bütçe açının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce bunları azaltmaya çalışmıştır. Mali yılın bütçesini önceden hazırlamıştır. 5. Köprülü Mehmet Paşa. 17. yüzyılda sadrazamlığa getirilen Köprülü Mehmet Paşa uygun bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla saraya bazı şartları kabul ettirmiştir. Böylece Köprülü Mehmet Paşa makamını garanti altına almıştır. Köprülü Mehmet Paşa, dini yönden fikir ayrılığına düşen İstanbul ülemasını değişik yerlere göndererek kargaşaya son vermiştir. Maliyeyi düzene sokmuş ve işleri baskı ve şiddet kullanarak yapmıştır. Ordu ve donanmayı ele geçirmiş, Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alan Venedik donanmasını buradan uzaklaştırmıştır. Venedik tarafından işgal edilen Limni, Bozcaada ve Gökçeada'yı geri alarak Akdeniz yolunu açmış ve Girit Adası'na yardım göndermiştir. Erdel Bey'i, Rokoçi ve Halep valisi Abaza Hasan Paşa'nın isyanlarını bastırarak asayişi sağlamıştır. 6. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. 17. yüzyıl ıslahatları gelişme imkanı bulamamış, düşünce aşamasında kalmıştır. Olayların nedenlerine inilemediğinden duraklamaya çözüm getirilememiştir. Kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede asayişin sağlanmasını amaçlamıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabul etmediğinden 17. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa'dan etkilenmemiştir. İslahatlar şahıslara bağlı kalmış, ıslahatçıların ölümü veya görevden uzaklaştırılması durumunda yenilik hareketi yarım kalmıştır. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. Test 1. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda şehzadeler küçük yaşta devletin başına geçmiştir. Bu durumun 1. saray kadınlarının yönetimde etkili olması, 2. sık sık gürüz bahşişi ödenmesi, 3. ulusçuluk isyanlarının yaygınlaşması. Sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 2. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 1. Beşik ülemalığı sisteminin yaygınlaşması, 2. gümrük gelirlerinin azalması, 3. şehzadelerin sancaklara yönetici olarak gönderilememesi, durumlarından hangileri eğitim sisteminin bozulmasına yol açmıştır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 3. 17. yüzyılda aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'ni İran ve Avusturya savaşlarında zor durumda bırakmıştır? A. Donanmanın zayıflaması, B. Celali isyanlarının çıkması, C. Sınırların genişlemesi, D. Saray kadınlarının devlet işlerine karışması, E. İlk ıslahat çalışmalarının başlaması. 4. İran Bağdat'ı aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır? A. Nasuh Paşa, B. Ferhat Paşa, C. Serav, D. Kasr-ı Şirin, E. Amasya. 5. 17. yüzyılda 1. Girit'in 25 yıl kuşatmadan sonra alınması, 2. Anadolu'da iç isyanların çıkması, 3. Tımar sisteminin bozulması gelişmelerinden hangileri Osmanlı donanmasının zayıfladığına kanıt olarak gösterilemez? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. 6. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda değişikliğe uğramıştır? A. Divan-ı Humayun, B. İstanbul'un yönetimi, C. İslam hukuku, D. Egemenlik anlayışı, E. Şer'i vergiler. 7. Osmanlı Devleti'nde 1300-1600 yılları arasında 55 sadrazam görev yaparken 17. yüzyılda 61 sadrazam bu göreve gelmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Dirlik sisteminin bozulduğunun, B. Devlet yönetiminde istikrarın bozulduğunun, C. Kadınların yönetimde etkili olduğunun, D. Doğal sınırlara ulaşıldığının, E. Veraset yönetiminin değiştiğinin. 8. Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinin azalması, ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Doğal sınırlara ulaşılması, B. Sanayi inkılabının yapılması, C. Osmanlı toprak sisteminin bozulması, D. Lüks ve israfın artması, E. Yeni ticaret yollarının bulunması. 9. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Ritvetorok Anlaşması'nın imzalanması, B. Erdel İsyanı'nın çıkması, C. Hotin Anlaşması'nın yapılması, D. İstanbul İsyanları'nın çıkması, E. Podolya'nın alınması. 10. 17. yüzyılda Anadolu'da işsizliğin artması, vergilerin ağırlaşması, bazı sipahilerin tımarlarını kaybetmeleri, köylünün topraklarını terk etmesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Celali isyanlarının çıkmasına, B. İstanbul isyanlarının yaygınlaşmasına, C. Lale devrinin sona ermesine, D. Azınlık isyanlarının yaygınlaşmasına, E. Avrupa'dan borç alınmasına. 11. İkinci Mehmet'le yazılı kanun haline getirilen hükümdarlık hakkının babadan oğula geçmesi aşağıdaki hangi padişahla Erşet ve Ekber sistemi getirilerek değişikliğe uğramıştır? A. 1. Ahmet, B. 2. Beyazıt, C. 1. Selim, D. 3. Ahmet, E. 2. Abdülhamit. 12. 17. yüzyılda Osmanlı Devlet örgütü temelinden bozulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri dışında kalır? A. Memuriyetlerin satılmaya başlaması, B. Kanunlara uyulmaması, C. Saray kadınları ve ağalarının devlet işlerine karışması, D. Sancağa çıkma geleneğinin kaldırılması, E. Donanmanın ihmale uğraması. 13. Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler dönemi olaylarından değildir? A. Podolya'nın Osmanlı topraklarına katılması, B. Avusturya ile savaşlar yapılması, C. Dimni, Bozcaada ve İmroz adalarının Venediklilerden alınması, D. Avusturya ile Vaspar anlaşması imzalanması, E. Keyif verici maddelerin kullanımının yasaklanması. 14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelişmesini engelleyen dış etkenler arasında gösterilebilir? A. Dirlik sisteminin bozulması, B. Baharat yolunun Avrupalıların eline geçmesi, C. Vergilerin düzenli olarak toplanamaması. D. İç isyanların yayılması. E. Saray masraflarının artması. 15. 1590 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti, Azerbaycan, Gürcistan, Luristan ve Dağıstan bölgelerini ele geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın en önemli özelliğidir? A. Osmanlı Devleti'nin doğudaki en geniş sınırlarına ulaşması. B. İran'la yapılan ilk resmi anlaşma olması. C. Osmanlı-Rus mücadelesini başlatması. D. Bugünkü İran sınırımızın belirlenmesi. E. Osmanlı-İran savaşlarının tamamen sona ermesi. 16. Osmanlı Devleti'nin Viyana önlerindeki başarısızlığı Avrupa'da bu durumdan yararlanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Papa'nın çalışmaları sonucu Kutsal İttifak kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Kutsal İttifak'a katılan devletlerden değildir? A. Avusturya, B. Lehistan, C. Rusya, D. Venedik, E. Fransa. 17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasına neden olmamıştır? A. Ordu ve donanmanın bozulması, B. Toplumsal yapıda bozulmaların başlaması, C. Devletin çok uluslu bir karaktere sahip olması, D. Osmanlı Devleti'nde ulusçuluk isyanlarının yaygınlaşması, E. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda ilerlemesi. 18. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı maliyesinin bozulması ile ilgilidir? A. İstanbul isyanlarının çıkması, B. Bilim ve teknolojik alanda Avrupa'nın ilerlemesi, C. Saltanatın babadan oğula geçmesi, D. Saray kadınlarının yönetime karışması, E. Eğitim teşkilatının bozulması. 19. 17. yüzyılda mali yılın bütçesini önceden hazırlayarak ekonomik alanda yeniliklere önem veren ıslahatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Genç Osman, B. 4. Murat, C. Köprülüler, D. Tarhuncu Ahmet Paşa, E. Kuyucu Murat Paşa. 20. Celal isyanlarının çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A. Tımar sisteminin bozulması, B. Vergilerin arttırılması, C. İran ve Avusturya savaşlarının uzun sürmesi, D. Kadın ve naiplerinin kanunlara aykırı olarak halktan para alması, E. Asker maaşlarının ödenememesi. 21. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa'nın etkisinin görülmemesine yol açmıştır? A. İslahatların askeri alanda yapılması. B. Toplumlar arasında uyuşmazlık yaşanması. C. Celali isyanlarının devam etmesi. D. Osmanlı Devleti'nin kendisini Avrupa'dan üstün görmesi. E. Avrupalı devletleriyle savaşların devam etmesi. 22. Duraklama döneminde ıslahat hareketlerinin kesintiye uğrayarak yarım kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Maliyenin açık vermesi. B. Şahıslara bağlı kalan ıslahatların halk tarafından desteklenmemesi. C. İsyanların devam etmesi. D. Yeniçerilerin yöneticiler üzerinde etkili olması. E. Devlet adamlarının başarısız olması. 23. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Anlaşması ile ilgili değildir? A. Osmanlı Devleti'nin ilk defa toprak kaybına uğraması. B. Lehistan ve Venediklilere toprak verilmesi. C. Rusların ilk defa Karadeniz'e çıkması. D. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan çekilmeye başlaması. E. Anlaşmanın garantörlüğünü Avusturya'nın üstlenmesi. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. Bölüm 7. 18. yüzyıl siyasal olayları. 18. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti, Karlofça Anlaşması ile kaybettiği toprakları geri alarak Avrupa'da tutunmayı ve eski gücünü korumayı amaçlamıştır. Bu nedenle Karlofça Anlaşması ile toprak kaptırdığı Kutsal İttifak Devletleri ile savaşlara başlamıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği yerleri geri alamadığı gibi yeni topraklar da kaybederek Avrupa'dan çekilişini sürdürmüştür. Pasarofça Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devlet adamları mevcut toprakları koruyabilmek amacıyla barışçı bir politikaya ve askeri islahatlara ağırlık vermiştir. 1. Osmanlı-Rus ilişkileri. Rusya, 18. yüzyılda ordu ve donanmasını güçlendirerek Osmanlı İmparatorluğu'na rakip hale gelmiştir. Rusların, Slavları ve Ortodoksları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması, Lehistan'a yerleşmek istemesi, Kırım'a yerleşerek Karadeniz'e hakim olmak, Boğazlardan geçerek Akdeniz'e inmek ve dünya ticaretine ulaşmak istemesi gibi amaçları Osmanlı Devleti'nin menfaatleriyle çelişmiş ve iki devlet arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır. Prut Savaşı ve Sonuçları. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Savaşı'nın başlamasında Osmanlı Devleti'nin İstanbul Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak istemesi, Rusların yayılmacı politikalarını engellemeye çalışması, Kırım Hanlığı ve İsveç Krallığı'nı Rusya'ya karşı korumak istemesi, Balkanlardaki Slav ve Ortodoks vatandaşlarının Rusya tarafından kışkırtılmasını önlemek istemesi gibi nedenler etkili olmuştur. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Prut Nehri yakınlarında Rus ordusunu kuşattı. Rus Çarı 1. Petro barış istedi. 1711. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Prut Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Prut Savaşı sırasında elde ettiği avantajı anlaşmaya yansıtamamıştır. Bunda Yeniçeri askerlerin isteksiz davranışları ve Baltacı Mehmet Paşa'nın bu askerlere güvenememesi etkili olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Azak Kalesi ve çevresini alarak Rusları Karadeniz'den uzaklaştırmıştır. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Anlaşmalarıyla kaybettiği yerleri geri alma konusunda ümitlenmiştir. 2. Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları. 18. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu ile Venedikler arasında savaşların başlamasında Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması ile kaybettiği Mora Yarımadası'nı geri almak istemesi, Venediklilerin Karadağlıları Osmanlılara karşı isyanı kışkırtmaları gibi nedenler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti Venediklere savaş açarak Mora Yarımadası'nı ele geçirmiştir. 1715. Bu gelişme üzerine Karlofça Anlaşması'nın bozulduğunu ileri süren anlaşmanın garantör devleti Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. 1716. Osmanlı Devleti Avusturya'ya yenildi. Belgrad Kalesi ve Temeşvar Avusturya'nın eline geçti. Osmanlı-Venedik ve Avusturya savaşları Pasarofça Anlaşması'yla sona ermiştir. 1718. Pasarofça Anlaşması'nın sonucunda Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlamış ve barışçı bir politika takip ederek elinde kalan toprakları korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin üstünlüğünü kabul ederek Avrupa'daki gelişmelerin paralelinde islahatlar yapmıştır. Lale Devri ile başlayan Avrupa'nın etkisi gün geçtikçe artmıştır. Balkanların kapısı durumundaki Belgrad'ın Avusturya'ya kaptırılmasından sonra bölgedeki güç dengesi Avusturya'nın lehine bozulmuştur. 3. Osmanlı-Rusya ve Avusturya Savaşları. Avusturya Devleti ile İran savaş halindeyken Rusya ve Avusturya Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla gizli bir ittifak kurdular. Rusya tarihi emellerine ulaşmak için Balkanlardaki Ortodoksları kışkırttı ve Kırım'a saldırarak Azak Kalesi'ni topraklarına kattı. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açtı. 1736. Yine bu dönemde Rusların Lehistan'ın iç işlerine karışmasına da iki devlet arasında sorun olmuştur. Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlamasından sonra Rusya, önceden ittifak yapan ve durumu kendi açısından uygun bulan Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. İki büyük Avrupa devletiyle savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, iki cephede de önemli başarılar kazanarak Avusturya'yı Belgrad'dan, Rusya'yı Kırım'dan çıkarmıştır. Osmanlı Devleti, Fransa'nın araya girmesi sonucunda Avusturya ve Rusya ile ayrı ayrı Belgrad Anlaşmalarını imzalamıştır. 1739. Belgrad Anlaşmalarının sonucunda Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki üstünlüğü kesinleşmiştir. Rusların boğazları tehdidi bir süre engellenmiştir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti en karlı anlaşma imzalamış ve Avrupa'da uzun süren barış dönemi başlamıştır. Anlaşmanın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa, Osmanlı Devleti'nden yeni imtiyazlar elde etmiştir. Kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş ve Kudüs'teki kutsal yerlerin yönetimi Katolik olan Fransa'ya bırakılmıştır. Bu gelişmelerden sonra Fransız malları Osmanlı ülkesinde daha fazla yayılmıştır. 4. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Lehistan sorun olmuştur. Osmanlı Devleti Rusya ile arasında tampon olarak tuttuğu Lehistan'ın bağımsızlığını savunurken Rusya yayılmacı bir politika takip ederek Lehistan'a hakim olmaya çalışmıştır. Rusya'nın 1763'te Lehistan Kralı'nın ölümü üzerine Rus taraftarı bir kişiyi Lehistan Kralı seçtirmesi Lehistan'da ayaklanmalara neden olmuştur. Leh milliyetçilerinin isyanlarını bastırmak isteyen Rusya, Lehistan'a asker göndermiş ve Osmanlı Devleti'ne sığınan Leh milliyetçilerini takip ederek Osmanlı sınırlarını ihlal etmişti. Rusların Osmanlı sınırlarına girerek Lehleri ve Türkleri öldürmesi Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur. 1768. İki devlet arasındaki savaş Prusya Kralı'nın aracılık yapması sonucunda Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanarak sona erdirilmiştir. 1774. Bu anlaşmaya göre 1. Kırım Hanlığı bağımsız bir devlet olacak, sadece dini konularda Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Bu maddeyle Osmanlı Devleti ilk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçasını kaybetmiştir. Kırım'a egemen olmak isteyen Rusya önemli bir fırsat yakalamıştır. Osmanlı Devleti siyasal ilişkilerde ilk defa halifeliğin dinsel gücünden yararlanmıştır. Böylece Kırım ile dini ve kültürel bağların devam ettirilmesi amaçlanmıştır. 2. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların himayesi Rusya'ya verilecektir. 3. Rusya, Osmanlı ülkesinde istediği yerlerde konsolosluk açabilecek ve İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecektir. 2. ve 3. maddelerle Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlanmıştır. Osmanlı ülkesi Rusya'nın etkisine açık hale gelmiştir. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların isteklerini Rusya'ya iletme imkanı doğmuştur. Rusya'nın panislavizm politikasına uygun ortam hazırlanmıştır. 4. Rusya, Avrupa devletlerinin yararlandığı kapitülasyonlardan faydalanacaktır. 5. Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecektir. Bu maddeyle Karadeniz, Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Rusya tarihinde ilk olarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek sıcak denizlere ulaşma imkanı elde etmiştir. 6. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Bu maddeyle Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa tazminat ödemiş ve zayıfladığı ortaya çıkmıştır. 7. Rusya savaşta ele geçirdiği Eflak, Boğdan ve Besarabya'yı geri verecek, Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyabilecektir. Bu madde bazı Balkan ulusları üzerinde Rusların etkisinin arttığını göstermektedir. 5. Osmanlı, Rus ve Avusturya Savaşları 1787-1792. 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin Rusya ve Avusturya ile savaşmasında, Rusların Kırım'ı işgal etmeleri ve Osmanlı topraklarına hakim olmak istemeleri, Rusya'nın Avusturya ile ittifak yaparak Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını aralarında paylaşmaları, Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ni yıkarak İstanbul'u almak ve Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmak için planlar yapmaları, Rusların genişlemesinden endişelenen İngiltere ve Prusya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşa kışkırtması gibi nedenler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti Kırım'ı geri almak ve Rusya'nın emellerine son vermek için Rusya'ya savaş açtı. 1787. Osmanlı-Rus Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra Belgrad Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak isteyen Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Bu savaşlar sırasında Osmanlı Devleti her iki cephede de ağır yenilgilere uğramıştır. Prusya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak Avusturya sınırına asker yığması ve Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesinin ülke bütünlüğünü tehdit etmesi üzerine Avusturya, Osmanlı Devleti ile Zichtovy Anlaşması'nı imzalamış ve savaştan çekilmiştir. 1791. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaş Yaş Anlaşması ile sona ermiştir. 1792. Yaş Anlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu onaylamıştır. 6. Osmanlı-Fransa ilişkileri 1798-1801. 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti ile Fransa arasında iyi ilişkiler kuruldu. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı-Fransız ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin Mısır eyaletini işgal etmesinde, Orta Doğu'ya egemen olarak İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları ele geçirmek ve bölgedeki İngiliz çıkarlarına darbe vurmak istemesi, Fransa'nın 7 yıl savaşlarındaki kayıplarını telafi etmeye çalışması, Mısır'ın stratejik ve ekonomik yönlerden önemli bir konumda bulunması, Napolyon'un Fransa'dan uzaklaştırılarak yönetim için tehdit oluşturmasının engellenmek istenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. 1798 yılında Napolyon komutasındaki Fransız donanması Mısır'a saldırdı. Bu olay üzerine Fransızların bölgeye, Akdeniz'e yerleşmesi, çıkarlarına ters düşen İngiltere ve Rusya ittifak yaparak Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldılar. Osmanlı kuvvetleri Rusya'nın yardımıyla Yunan adalarını Fransa'dan geri aldılar. İngilizler İskenderiye yakınlarındaki Ebukir limanındaki Fransız donanmasını yaktılar. Napolyon, Fransız donanması yandıktan sonra Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak amacıyla Suriye üzerine yürüyerek Akka Kalesi'ne kadar ilerledi. Burada Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedid ordusuyla yapılan savaşı Napolyon kaybetti. 1799. Bir süre daha devam eden savaş El Arish anlaşmasıyla sona ermiştir. 1801. Bu anlaşma ile Mısır yeniden Osmanlı idaresine girmiştir. İngiltere, Doğu ticaret yolunu tehdit eden Fransa'yı etkisiz hale getirerek Akdeniz'de üstünlük sağlamıştır. Fransa'nın Mısır'ı işgali sonucunda Osmanlı Devleti'nin topraklarını tek başına koruyamayacağı ortaya çıkmıştır. Ruslar boğazlardan ilk defa savaş gemilerini geçirmişlerdir. Osmanlı Devleti varlığını devam ettirebilmek için denge politikası izlemeye başlamıştır. 18. yüzyıl islahatları. 18. yüzyılda uğranılan askeri başarısızlıklar yeni arayışlara yol açmıştır. Avrupa'da teknik ve askeri alanlardaki gelişmeler örnek alınarak bir takım önemli islahatlara girişilmiş ve Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesine uydurulmaya çalışılmıştır. 1. Lale Devri. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Avrupa'nın teknik ve askeri yönden üstünlüğünü kabul ederek yenilikler yapmaya çalışmıştır. Böylece savaşlardaki yenilgilerin sona erdirilmesi amaçlanmıştır. Osmanlı tarihinde Pasarofça Anlaşması'ndan Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen döneme Lale Devri 1718-1730 denilmiştir. Lale Devri'nde Avrupa'nın önemli merkezlerinde ilk kez geçici elçilikler açıldı. Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan. Osmanlı Devleti elçilikleri kurmakla Avrupa'daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. 1727. İbrahim Müteferrika'nın evinde bulunan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Van Kulu Lugati adlı sözlüktür. Uyarı: Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa 2. Bayezid döneminde gayrimüslimler tarafından İstanbul'da kuruldu. Fakat Müslümanlar o dönemde matbaaya ilgi duymadılar. Özellikle hattatlığın çok gelişmiş ve yaygın bir meslek olması bunda etkili olmuştur. Binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır. Yeniçerilerden oluşturulan bir etfaiye örgütü kurulmuştur. Tulumbacılar. Yolova'da kağıt imalathanesi ve İstanbul'da kumaş ve çini imalathaneleri açılmıştır. İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur. Kütüphaneler açılmıştır. En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir. Doğu klasiklerinden bazı eserler Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir. Avrupa'dan Rokoko ve Barok tarzı örnek alınarak çeşitli mimari eserler yapılmıştır. Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır. Lale Devri'nde yapılan eğlenceler ve israf fakir halkın tepkisine yol açtı. Damat İbrahim Paşa'nın yakınlarını önemli mevkilere getirmesi ve İran'la yapılan savaşlarda başarısız olunması, patronu Halil İsyanı'nın çıkmasına ve Lale Devri'nin sona ermesine yol açmıştır. 2. 1. Mahmut. 1. Mahmut orduya düzen vermenin ve Avrupa orduları gibi savaşa hazırlanmanın lüzumunu anlamış ve bu işi Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa'ya Comte de Bonneval vermiştir. Ahmet Paşa ordunun ıslahı için raporlar hazırlamıştır. Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve topçu sınıfını ıslah etmiştir. Subay yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi kurmuştur. 1734. Böylece Avrupa tarzında ilk teknik okul açılmıştır. Emrindeki kıtaları Avrupa ordularının düzenine göre örgütlemiş, bölük, tabur ve alay örgütlerini oluşturmuştur. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında askeri ıslahatlar ilk kez bu dönemde başlamıştır. Bu ıslahatların etkisiyle Osmanlı ordusu 1736-1739 yıllarında Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşları kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. 3. Üçüncü Mustafa. Üçüncü Mustafa döneminin ıslahatlarını Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron de Tott yapmıştır. Bu dönemde lüzumsuz masraflar kesilerek maliyede ıslahat yapılmış ve iç borçlanmaya gidilmiştir. Fransızcadan matematik ve astronomi ile ilgili kitaplar tercüme edilmiştir. Topçu ve istihkam askerlerini ıslah etmiştir. Surat topçu ocağı kurulmuş ve Avrupa tarzında yetiştirilmiştir. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla deniz mühendishanesi kurulmuştur. Çeşme faciasından sonra tersane ıslah edilerek yeni bir donanma kurulmuştur. 4. 1. Abdülhamit. 1. Abdülhamit Avrupa ülkelerinden danışmanlar getirerek ıslahatlara devam etti. Hatta danışmanların Müslüman olmaları ve Osmanlı kıyafetlerini giymeleri şartını kaldırarak bu konuda yapılacak uygulamaları başlatan ilk padişah olmuştur. Devrin ileri gelen ıslahçı devlet adamları Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa'dır. 1. Abdülhamit döneminde Halil Hamit Paşa Surat topçu ocağını geliştirerek mevcudunu arttırmıştır. İstihkam okulu açılmış, lağımcı ve humbaracı ocaklarının gelişmesi sağlanmıştır. Kara ve deniz kuvvetlerini ıslah etmek için Avrupa'dan çok sayıda mühendis ve uzman getirilmiştir. Yeniçerilerin sayımı yapılmış, tımar sisteminde düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca ulufi alım satımı yasaklanmıştır. 5. 3. Selim. 3. Selim tarihimizde her alanda köklü reformlar yapılması gereğini bilinçli olarak kavrayan ilk padişahtır. Tahta geçer geçmez yenilik çalışmalarına başlayan padişah, sadece ordunun düzeltilmesiyle devletin kötü durumdan kurtulamayacağını görerek geniş çaplı bir yenilik hareketi başlatmıştır. 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlara Nizam-ı Cedid adı verilmiştir. Bu dönem ıslahatlarının ağırlık merkezini askeri ıslahatlar oluşturmuştur. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Bu ordu Yeniçerilerden seçilen ve Anadolu'dan getirilen askerlerden kurulmuştur. Avrupa tarzında eğitilen bu ordu ilk askeri başarısını Akka'da Fransızlara karşı kazanmıştır. Ordunun giderleri yeni kurulan İrad-ı Cedid hazinesi tarafından karşılanmıştır. 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu Yeniçerilere alternatif olarak kurmuş ancak bu ordu değişik kesimlerin tepkisine neden olmuştur. Mühendishane-i Ber-i Hümayun Kara Mühendishanesi ve Mühendishane-i Bahri Hümayun Deniz Mühendishanesi adıyla daha önceden kurulan okullar genişletilmiştir. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek ve Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler kurulmuş, Paris, Londra, Viyana ve Berlin'e elçiler gönderilmiştir. Osmanlı parasının değerini korumak için yerli malı özendirilmiştir. 14. Kaset 2. Yüzyıl Sonu.